Ayrım 23.
Sayfa 190. Ama gerçek inancın ışığına sahip olmayanlara göre, her şeyi kendi keyfine göre yöneten, şekillendiren ve ayarlayan kaçınılmaz kader, Don Quixote'nin iyiliği ve deliliği sayesinde zincirden kurtulmuş olan meşhur yalancı ve hırsız Ginés de Pasamonte'nin, haklı olarak korktuğu Santa Hermandad'dan kaçarak o dağlara sığınmasını emretmişti. Kader ve korku onu Don Quixote ile Sancho Panza'yı götürdüğü yere götürdü. Onları görüp tanıyabileceği ve onların uyuduğu bir saatte. Kötüler her zaman nankör olduğundan, ihtiyaç insanı mecbur ettiğinden ve o an bulunan çare geleceği üstün tutulduğundan, ne minnet duygusuna ne de iyi niyete sahip olan Ginés, Sancho Panza'nın eşeğini çalmaya karar verdi. Rosinante ile ilgilenmedi. Çünkü ne rehine vermeye ne satmaya gelir bir parçaydı. Sancho Panza uykudaydı. Eşeğini çaldı ve sabah olmadan bulunamayacağı kadar uzak bir yere gitti. Şafağın sökmesi dünyayı şenlendirdi ama Sancho Panza'yı üzdü. Çünkü eşeği yoktu. Kara kaçanının olmadığını görünce dünyanın en acıklı, en kasvetli ağıtını tutturdu. Don Quixote bu seslerle uyandı ve Sancho'nun şöyle dediğini duydu. Ah, kendi evimde doğmuş, çocuklarımın mücevheri, karımın göz bebeği, komşularımı kıskandıran, benim yükümü hafifleten ve ayrıca geçimimin yarısını sağlayan öz çocuğum benim. Onun günde kazandığı 26 maravedi benim masrafımın yarısını karşılardı. Ağatı dinleyip sebebini anlayan Don Quixote, Sancho'yu elinden geldiğince teselli etti, sabırlı olması için yalvardı ve evde bıraktığı 5 sıpadan 3'ünün Sancho'ya verilmesi için kendisine bir talimat mektubu vermeyi vaat etti. Sancho bununla teselli bulup gözyaşlarını sildi, hıçkırıkları dindi ve Don Quixote'ye iyiliği için teşekkür etti. Dipnotun sonu. Don Quixote dağların arasına girer girmez yüreği şenlendi. Buraları aradığı serüvenlere uygun gibi gelmişti kendisine. Buna benzer ıssız, vahşi yerlerde gezgin şövalyelerin başına gelen harikulade olaylar hatırına geliyordu. Bu düşüncelere öylesine dalmış, kendinden geçmişti ki başka düşünce yoktu kafasında. Sancho'nun da tek derdi, emin bir yerde olduklarına kanaat getirdikten sonra rahiplerin yağmasından arta kalanlarla karnını doyurmaktı. Eşeğine kadınlar gibi yanlamasına binmiş, efendisinin ardından gidiyor, çuvaldan çıkardığını midesine atıyordu. Bu şekilde yol alırken bir serüven daha bulmak onun umurunda bile değildi. Bu arada başını kaldırdı ve efendisinin durmuş kargısının ucuyla yere düşmüş olan bir nesneyi kaldırmaya çalıştığını gördü. Gerekirse yardım edebilmek için aceleyle yanına gitti. Tam yetiştiği sırada efendisi kargının ucuyla bir çıkın ve ona bağlı bir bavulu kaldırmaktaydı. İkisi de yarı yarıya, hatta tamamen çürümüş, parçalanmıştı. Ama o kadar ağırdı ki Sancho'nun inip alması gerekti. Efendisi bavulun içinde ne olduğuna bakmasını söyledi. Sancho bu işi hızla yaptı. Bavul zincirli ve kilitli olduğu halde yırtığından, söküğünden içindekileri gördü. Bunlar ince Hollanda bezinden 4 gömlek ve temiz oldukları kadar zarif başka çamaşırlardı. Bir mendilin içinde de epeyce miktarda altın buldu ve bunları görür görmez dedi ki, ''Tanrı'ya şükürler olsun, faydalı bir serüven çıkardı karşımıza.'' Biraz daha arayıp çok süslü bir not defteri buldu. Bunu Don Quixote istedi. Parayı kendisine saklamasını söyledi. Sancho bu iyiliği için ellerini öpüp bavuldaki çamaşırları boşaltarak erzak çuvalına doldurdu. Bütün bunları gören Don Quixote dedi ki, ''Bana öyle geliyor ki Sancho, başka türlü olması da mümkün değil. Yolunu şaşıran bir yolcu, bu dağlardan geçerken hırsızların saldırısına uğramış. Adamı öldürüp bu gizli saklı yere getirerek gömmüş olmalılar.'' ''Bu imkansız,'' dedi Sancho. Çünkü hırsız olsalar bu parayı burada bırakmazlardı. Doğru söylüyorsun dedi Don Quixote. Bu durumda ne olabileceğini kestiremiyorum, tahmin edemiyorum. Ama dur, bakalım bu defterde iz sürebileceğimiz, merak ettiğimiz şeyi öğrenebileceğimiz bir şey yazılı mı? Defteri açtı ve ilk bulduğu çok güzel bir yazıyla kaleme alındığı halde müsvedde gibi görünen bir sone oldu. Sancho da duysun diye yüksek sesle soneyi okudu. Aşk ya cahil, hiçbir şey bilmiyor ya da fazlasıyla merhametsiz olmalı. Ya da öyle az buluyor ki acımı, beni daha kötüsüne mahkum ediyor. Eğer Tanrı ise aşk, o zaman her şeyi biliyor ve yaptığı gaddarlığın bir sebebi olmalı. Öyleyse kimin işi bu? Madem biliyor aşka taptığımı, bu korkunç acı beni neden eziyor? Senin yüzünden demek doğru değil Fili. Çünkü sığmaz bu kadar kötülük senin iyi yüreğine. Hayır, bu felaket emri gelmiyor Tanrı'dan. Bir mucize beklemiyorum, bu galiba en iyisi. Çünkü ilaç bulunmaz sebebi bilinmeyene, yakında öleceğim herhalde bu hastalıktan. Bu şiirden bir şey öğrenemeyiz dedi Sancho. Ama o ipliği çekince yumak çözülürse o başka. Hangi ipliği dedi Don Quixote. İplik dediniz gibi geldi biraz önce dedi Sancho. Hayır, fili dedim diye cevap verdi Don Quixote. O da herhalde bu soneyi yazanın yakındığı hanımın adı. Gerçekten de iyi bir şair. Ya da ben sanattan anlamıyorum. Zat-ı âliniz şiirden de mi anlıyorsunuz yani dedi Sancho. Hem de sandığından fazla diye cevap verdi Don Quixote. Sevgili Dulcinea del Toboso'ma baştan aşağı manzum yazılmış mektubumu götürdüğünde göreceksin. Şunu bilmeni isterim ki Sancho, geçmiş çağdaki gezgin şövalyelerin hepsi ya da çoğu büyük şair ve müzisyendiler. Bu iki yetenek, daha doğrusu Tanrı lütfu, aşık şövalyelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak eski şövalyelerin dizelerinde ustalıktan çok ruh olduğu da doğrudur. Biraz daha okuyun efendim dedi Sancho. Merakımızı giderecek bir şey bulalım. Don Quixote sayfayı çevirip dedi ki, bu düz yazı mektuba benziyor. Sıradan mektup mu efendim diye sordu Sancho. Başlangıcı aşk mektubuna benziyor diye cevap verdi Don Quixote. Öyleyse yüksek sesle okuyun efendim dedi Sancho. Ben bu aşk meselelerine bayılırım. Memnuniyetle dedi Don Quixote. Sancho'nun ricasına uyarak yüksek sesle okumaya başladı. Yalan yere verdiğin söz ve benim talihsizliğim beni öyle bir yere götürüyor ki yakınmalarımdan önce ölüm haberim gelecek kulağına. Nankör, benden daha değerli değil, daha varlıklı bir uğruna beni reddettin. Oysa fazilet, değer verilen bir varlık olsa ne başkalarının talihini kıskanır ne kendi talihsizliğime ağlardım. Güzelliğinin yücelttiği şeyi yaptıkların yerle bir etti. Birincisinden melek olduğunu anladım, ikincisinden kadın olduğunu anlıyorum. İçimdeki savaşın sebebi sen barış içinde yaşa. Tanrı'dan dilerim ki kocanın ihanetleri hep gizli kalsın. Hem sen yaptığına pişman olma, hem de ben istemediğim bir intikamı almayayım. Don Quixote mektubu bitirdikten sonra dedi ki, bundan da şiirden olduğu gibi yazanın reddedilen bir aşık olduğundan başka bir şey çıkarmak mümkün değil. Ve bu şekilde defterin hemen bütün sayfalarını çevirerek başka şiirler ve mektuplar buldu. Kimini okuyabildi, kimini okuyamadı. Ama hepsinde yakınmalar, sitemler, şüpheler, özlemler, üzüntüler, lütuflar, küçümsemeler vardı. Bazıları kutlanıyor, bazısının yası tutuluyordu. Don Quixote defteri tararken Sancho da bavulu tarıyordu. Bavulda da çıkında da aramadığı, didiklemediği, kurcalamadığı köşe, sökmediği dikiş, tiftmediği bir tutam yün kalmamıştı. Dikkatsizlik veya tembellik yüzünden bir şey kalsın istemiyordu. Bulduğu yüzü aşkın altın, onda böyle bir açgözlülük yaratmıştı. daha önce bulduklarından başka bir şey bulamamakla birlikte efendisinin hizmetindeyken maruz kaldığı altı okkayı, iksirin kusulmasını, sopaların hayır duasını, katırcının yumruklarını, heybelerin çalınmasını, ceketinin aşırılmasını, bütün açlık, susuzluk ve yorgunlukları telafi edilmiş saydı. Bulunanların kendisine verilmesi lütfuyla hepsinin karşılığını fazlasıyla aldığını düşünüyordu. Mahzun yüzlü şövalye bavulun sahibinin kim olduğunu çok merak ediyor. Sone ile mektuptan, altın paralarla güzel gömleklerden soylu bir aşık olduğunu tahmin ediyordu. Sevdiğinin aşağılamaları ve kötü muamelesi onu umutsuzca bir sona sevk etmiş olmalıydı. Ama o kimselerin yaşamadığı, sarp yerlerde bilgi alabileceği hiç kimse olmadığından yoluna devam etmekle ilgilendi. Rosinante'nin keyfinin istediği yoldan başkasını seçmedi. At zaten yürüyebileceği yolları seçiyordu. Hayalinde hep o çalılıklarda mutlaka karşısına tuhaf bir serüven çıkacağı vardı. İşte bu düşüncelerle yol alırken tam karşısına dikilen bir tepeciğin üstünde bir adamın kayadan kayaya, çalıdan çalıya garip bir çeviklikle atlamakta olduğunu gördü. Seçebildiği kadarıyla çıplaktı. Sık siyah bir sakalı, gür darmadağınık saçları vardı. Yalın ayaktı, bacakları da çıplaktı. Uyluklarını örten pantolon, pas rengi kadifeden gibi görünüyordu ama o kadar paramparçaydı ki çeşitli yerlerinden eti görünüyordu. Başı açıktı. Söylendiği gibi çevik hareketlerle geçip gittiği halde mahzun yüzlü şövalye bütün bu ayrıntılara baktı ve fark etti. İstediği halde adamı izleyemedi çünkü Rosinante'nin zayıflığı o sarp yerlerden geçmesine el vermezdi. Ayrıca zaten kendinden ağır kanlıydı, adımları kısaydı. Sonra Don Quixote adamın çıkınla bavulun sahibi olduğunu düşündü ve kendi kendine o dağlarda bir yıl dolaşması gerekse bile adamı arayıp bulmaya karar verdi. Sancho'ya eşeğinden inmesini ve dağın bir tarafına doğru yönelmesini emretti. Kendisi ters yönde ilerleyecekti. Böylelikle belki alelacele önlerinden geçip giden adamı bulabilirlerdi. ''Bunu yapamam'' dedi Sancho. ''Çünkü zat-ı âlinizden ayrıldığım an korku bin türlü hayalle sıçratmalarla yakama yapışır. Bu da size bir uyarı olsun. Bundan böyle beni yanınızdan bir parmak boyu ayırmayın.'' ''Öyle olsun'' dedi mahzun yüzlü. ''Benim cesaretimden yararlanmak istemene çok sevindim. Ruhun bedeninden çıksa bile yeterli cesaretin olacak böylece. Şimdi arkamdan ağır ağır ya da nasıl gelebilirsen gel, gözlerini fener gibi aç. Şu tepenin etrafını dolaşalım. Belki o gördüğümüz adamı buluruz. Hiç şüphe yok, bulduklarımızın sahibi o.'' Sancho buna şöyle cevap verdi. ''Aramasak çok daha iyi olur. Çünkü bulursak ve tesadüfen adam paranın sahibi ise belli ki geri vermem gerekecek. Onun için işgüzarlık yapmadan gerçek sahibi daha az tuhaf ve zahmetli bir yoldan ortaya çıkıncaya kadar ben parayı namusumla tutsam daha iyi olur. Belki de o zamana kadar harcamış olurum. Hesap kendiliğinden temizlenir.'' ''Bu konuda yanılıyorsun Sancho'' diye cevap verdi Don Quixote. ''Sahibinin kim olduğundan şüpheleniyoruz zaten. Neredeyse burnumuzun dibinde. Adamı arayıp parasını iade etmek zorundayız. Aramazsak sahibinin o olabileceği konusundaki keskin şüphemiz gerçekten oymuş kadar suçlu durumuna düşürür bizi. Kısacası dostum Sancho, onu arayacağız diye canın sıkılmasın. Bulursak benim sıkıntım geçecek çünkü.'' Sonra Rosinante'yi mahmuzladı. Sancho da her zamanki gibi eşeğiyle onu izledi. Tepenin bir bölümünü dolandıktan sonra bir derede düşüp ölmüş, yarısı köpekler tarafından yenip dağ kargaları tarafından gagalanmış, semerli, gemli bir katır buldular. Bu da kaçan adamın, katırın ve bavulun sahibi olduğu konusundaki şüphelerini pekiştirdi. Katıra bakarken hayvan güden bir çobanın ıslığına benzer bir ıslık sesi duydular ve birden sol taraflarında çok sayıda keçi gördüler. Keçilerin ardından dağın tepesinde çoban göründü, yaşlı bir adamdı. Don Quixote seslenip bulundukları yere inmesini rica etti. Çoban bağırarak keçilerle kurtlardan, oralarda dolaşan vahşi hayvanlardan başka kimselerin ayak basmadığı bu yere onları kimin getirdiğini sordu. Sancho aşağı inmesini, her şeyi açıklayacaklarını söyledi. Çoban indi ve Don Quixote'nin bulunduğu yere gelince dedi ki, ''Bahse girerim, şu çukurda ölen kiralık katıra bakıyorsunuz. İnan olsun 6 aydır orada. Söyleyin bakalım, sahibini buldunuz mu buralarda?'' ''Kimseyi bulamadık,'' dedi Don Quixote. ''Bir tek buradan biraz ötede bir çıkınla bavul bulduk.'' ''Ben de bulmuştum,'' dedi keçi çobanı. ''Ama hiç yaklaşmak, alıp bakmak istemedim. Bir terslik olur, hırsızlıkla suçlarlar diye. Şeytan kurnazdır. Ne olduğunu anlayamadan insanın ayağının altında bir şey çıkıverir, tökezleyip düşer.'' ''Ben de aynen öyle diyorum,'' dedi Sancho. ''Ben de buldum, bir taş atımı kadar olsun yaklaşmak istemedim. Orada bıraktım, olduğu gibi duruyor. Çıngıraklı köpeklerle karşılaşmak istemem.'' ''Arkadaşım,'' dedi Don Quixote, ''bu eşyaların sahibi kim, siz biliyor musunuz?'' ''Benim bildiğim şu,'' dedi keçi çobanı, ''aşağı yukarı 6 ay kadar oluyor. Buradan 3 fersah filan uzakta bir çoban ağalı vardır. Oraya pek hoş, kibar bir delikanlı geldi. Şu ölü katırın üstüne binmişti. Yanında da o bulup dokunmadığınızı söylediğiniz çıkınla bavul vardı. Bu dağların en sarp, en gizli yeri neresidir?'' diye sordu bize. Biz de şu anda bulunduğumuz yer olduğunu söyledik, öyledir de. Yarım fersah daha içerilere girerseniz belki de bir daha hiç çıkamazsınız. Buraya nasıl gelebildiğinize de şaşıyorum, çünkü buranın ne yolu vardır ne patikası. Neyse, delikanlı bizim cevabımızı duyunca dizginlere asılıp gösterdiğimiz yere doğru gitti. Hepimiz boyuna posuna hayran olmuş, sorusuna ve öyle alelacele dağlara vurmasına şaşırmıştık. Sonra onu bir daha görmedik. Birkaç gün sonra bizim çocuklardan birinin yoluna çıkmış, hiçbir söz söylemeden kıyasıya yumruklamış, tekmelemiş. Sonra sürünün başındaki eşeğe gidip üstündeki bütün ekmeği peyniri almış, ardından da uçarcasına uzaklaşıp tekrar dağda pusuya yatmış. Biz bunu öğrenince birkaç çoban aramaya çıktık. Hemen hemen 2 gün boyunca bu dağın en geçit vermez yerlerinde aradık. Sonunda kalın, ulu bir mantar meşesinin uyuğunda bulduk. Tatlılıkla yanaştı bize. Giysileri yırtılmış, yüzü güneşten kavrulmuş, çarpılmıştı, tanımakta zorluk çektik. Ama üstü başı yırtık olduğu halde evvelden bildiğimiz için giysilerinden o olduğunu anladık. Bizi kibarca selamladı, öz ve güzel sözlerle kendisini o şekilde görüp şaşırmamamızı, günahları yüzünden kendisine verilen cezayı bu şekilde çekmesi gerektiğini söyledi. Kim olduğunu söylesin diye yalvardık ama katiyen söyletemedik. Ayrıca yaşaması için şart olan besine ihtiyaç duyduğunda kendisini nerede bulabileceğimizi bize söylemesini, seve seve götüreceğimizi söyledik. Onu da yapmak istemiyorsa, hiç değilse çobanlardan çalmak yerine istemesini söyledik. Teklifimize teşekkür etti, önceki saldırılar için özür diledi ve bundan böyle Tanrı aşkına isteyeceğini, kimseye rahatsızlık vermeyeceğini söyledi. Barınak meselesine gelince, akşam olduğunda nerede bir yer bulursa orada yattığını söyledi. Sözlerini öyle acıklı bir ağlamayla noktaladı ki, biz dinleyenler onu ilk defa nasıl gördüğümüzü şimdiki haliyle karşılaştırınca taştan bile olsak gözyaşlarına katılırdık. Çünkü dediğim gibi çok hoş, çok kibar bir delikanlıydı, terbiyeli ve düzgün konuşması, iyi bir aileden geldiğini, çok soylu olduğunu gösteriyordu. Biz dinleyenler köylü olduğumuz halde o kadar kibardı ki köylü aklımızla bile kibarlığını anlayabiliyorduk. Konuşmasının en güzel yerine geldiğinde durdu, susup kaldı. Gözleri uzun bir süre yere çakıldı. Bu arada hepimiz sessiz, merak içinde bekliyorduk. Bu vecd nasıl bitecek diye. Çok acıyorduk haline. Çünkü gözlerini açıp uzun süre hiç kırpmadan yere bakmasından, sonra gözlerini kapatıp dudaklarını büzerek kaşlarını çatmasından, bir delilik buhranına kapıldığını kolayca anlamıştık. Nitekim düşüncelerimizin doğru olduğunu az sonra kendi gösterdi. Uzanmış olduğu yerden büyük bir öfkeyle kalkarak yanındaki ilk adama öyle bir hırsla, sinirle saldırdı ki elinden almasak yumruklarıyla, ısırıklarıyla öldürecekti. Bunları yaparken de şöyle diyordu: "Ah hain Fernando, bana yaptığın haksızlığı burada ödeyeceksin. Bu eller bütün kötülüklerin, özellikle sahtekarlıkla ihanetin bir arada yaşadığı kalbini sökecek." Başka sözler de söyledi. Hepsi o Fernando'yu kötüleyen, hain, melun olduğu yolunda sözlerdi. Neyse, epey sıkıntıyla adamı elinden aldık. O da tek kelime daha etmeden bizden ayrıldı ve koşarak bu çalıların arasına girip gizlendi. Takip edemedik onu. Bu olaydan şu sonuca vardık ki, deliliği bazı zamanlarda tutuyordu ve nasıl bir etki yaptığına bakılırsa, Fernando adında biri ona çok büyük bir kötülük etmişti. Ondan sonra birçok kere yolumuza çıkarak bunları doğruladı. Bazen çobanlardan yanlarındaki yiyecekleri kendisine vermelerini rica eder, bazen de zorla alır. Delilik buhranı tuttuğu zaman çobanlar kendileri vermek istese de kabul etmez, yumrukla alır. Aklı başında olduğu zamanlarda ise kibar ve ölçülü bir şekilde Tanrı aşkına rica eder, sonra da çok teşekkür eder, hatta gözyaşları eksik olmaz. "Size doğru söylüyorum beyler," diye devam etti keçi çobanı. "Dün 4 genç çobanla karar verdik. İkisi ırgat, ikisi arkadaşım. Onu arayıp bulalım. Bulunca da güzellikle olmazsa zorla alıp buradan 8 fersah uzaktaki Almodovar kasabasına götürelim. Orada hastalığının tedavisi varsa tedavi ettirelim diye. Ya da aklı başındayken kim olduğunu, bu derdine haber verebileceğimiz akrabaları olup olmadığını öğrenelim," dedik. "İşte beyler, bana sorduğunuzla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. O bulduğunuz eşyaların sahibi de gördüğünüz çıplak, çevik adamdır." Don Quixote dağda atlarken gördüğü adamı anlatmıştı. Keçi çobanının anlattıkları Don Quixote'yi hayrete düşürmüştü. Talihsiz delinin kim olduğunu daha da çok merak ediyordu şimdi. Daha önce düşünmüş olduğu şeyi yapmaya karar verdi kendi kendine. O dağların her yerinde adamı arayacak, bakılmadık köşe, mağara bırakmayacak, sonunda bulacaktı. Ama talihi onun düşündüğünden, umduğundan daha iyisini yaptı. Çünkü tam o anda dağın bulundukları yerde başlayan bir vadisinden aradığı delikanlı çıktı ortaya.